Ayrım 27.
Sayfa 199. Dönemin önde gelen şairleri. Victoria döneminin şairleri arasında baş yeri Alfred Tennyson 1809-1892 alır. Poems by Alfred Tennyson. Alfred Tennyson'ın şiirleri hem ilgi gördü hem büyük ölçüde eleştirildi. Bu eleştiriler ona 10 yıllık bir susuşu getirdi. 1850'de In Memoriam'ı yayınladı ancak bu yapıtı da çok eleştirildi. En çok eleştirilen yanı aşırı duygusallığıydı. Ne olursa olsun o tam anlamında bir dize ustasıydı. Edward Fitzgerald 1808-1883 Hayyam çevirileriyle ünlü oldu, İngiliz şiirine şiirleriyle Doğu'nun yazgıcılığını taşıdı. Elizabeth Browning 1806-1861 kocası Robert Browning için yazdığı şiirleriyle ün kazandı. Robert Browning 1812-1889 klasik anlayışa yöneldi. The Ring and the Book, Yüzük ve Kitap adlı uzun şiiriyle ünlendi. Argo'dan kaçınmayan gündelik bir dil kullandı. Şiirlerinde alaycılık her zaman ağır bastı. Robert Browning oyunlar da yazdı. Matthew Arnold 1822-1888 daha çok gençlik döneminde yazdığı şiirleriyle tutuldu ve sevildi. İngiliz yaşamının kurallarıyla savaştı. Bir Yunan ve Roma kültürü hayranıydı. Algernon Charles Swinburne 1837-1909 çok verimli bir şairdi. Pek çok şiir kitabı yazdı. Ruhen ve bedenen hastaydı. Baudelaire'den çok etkilendi. Gerard Manley Hopkins 1844-1889 özellikle ölümünden sonra yayımlanan şiirleriyle tanındı. Thomas Hardy 1840-1928 başarısız bulunan pek çok roman yazdı. Sonra şiire yöneldi. 60'ında giriştiği şiir serüveni onu çağdaş şiirin öncüleri arasına yerleştirdi. Hardy karamsar ya da acılı şiirleriyle gelenekleri derinden derine sorgulayan bir şair oldu. William Ernest Henley 1849-1903 bir ulusun canlılığını tehlikeye düşüren ince uygarlık oluşumlarına karşı çıktı, derinliği pek olmayan, daha çok geçmişin özlemlerini duyuran şiirler yazdı, gerçekliği kaba saba ölçülerde dile getirdi. Gazeteci ve eleştirmeci de olan Henley'in üslubu parıltılı, biraz da abartılıydı. İrlandalı şair William Butler Yeats 1865-1939 İrlanda'nın gelenekçi ruhunu ince bir şiir anlayışıyla dile getirdi. Onun şiiri her zaman gizemciliğin değişik renklerine bulandı. Bu arada uzak ya da yabancı etkilere açık oldu. Yeats'in hep tanrıcı bakış açısında her zaman Hintli duyarlılığından bir şeyler var oldu. Ayrıca Yeats, Fransız şiir geleneğinden, özellikle simgecilerden büyük ölçüde etkilendi. O her zaman düşüncenin derinlerine inmeye çalıştı, hiçbir zaman gerçekliği ayrıştırma ve gösterme kaygısını elden bırakmadı. Rudyard Kipling 1865-1936 Hindistan'da doğmuş, Londra'da eğitim görmüş, Hindistan'da yaşamış, karışık ya da çok yönlü kültürü ona özel bir bakış açısı getirmişti. O birbirine siyasal ve iktisadi bağlarla bağlı iki ayrı toplumun ortak ürünüydü. Ancak Kipling her zaman İngiliz ruhuna bağlı kaldı. İngiltere'nin yeryüzünde yayılımını onun güçlülüğünün bir kanıtı olarak görüyordu. Güçlü halk, egemen olduğu halkı kollamalıdır diye düşünüyordu. Ona göre insan kendine ve başkalarına egemen olmayı bildiği ölçüde insandı. Dinci ülkücülükle askeri ahlakı birbirleriyle pek güzel bağdaştıran Kipling'in şiiri, tüm duygu cihanlarına karşın bir gerçekçinin şiiridir. George Bernard Shaw ve öbürleri. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları İngiliz kültür dünyasına az çok güçlü bir toplumcu eğilimi getirdi. Bunda Marxçı felsefenin çok büyük bir rolü oldu. Birçok yazar düşünce ve sanat alanlarında toplum sorunlarına yöneldi. Toplumcuların başında George Bernard Shaw vardır. Shaw 1883 sonlarında Londra'da kurulmuş olan Fabian Society'nin üyesiydi. Bu dernek ünlü İngiliz toplumcularının bir araya geldiği bir dernekti. Shaw her alanda gözü pek bir eleştirici oldu. O bu eleştirici yanını Nietzsche, Ibsen, Marx, Wagner gibi derin kaynaklarla beslemişti. Bununla birlikte kendi bakış açısını ve kendi dilini yaratmakta gecikmedi. O hep fikirleri birbiri karşısına koyan bir kavga ya da tartışma insanıydı. Bu yanıyla bir yaratıcı olmaktan çok bir eleştirmeci oldu. Toplum sorunlarını aydınlık ve yürekli bir biçimde ele aldı. Toplumculuğu başlangıçta daha köktenciydi. Ortaklaşmacı bir çerçevede gelişiyordu. Giderek yumuşadı ve daha çok toplumun ussal bir biçimde yeniden düzenlenmesi fikrine indirgendi. Şovun önemi toplumcu düşünceyi İngiliz edebiyatına ilk getiren kişi olmasından gelir. Şov geleneğin ve çıkarların körleştirdiği bakışları inatla toplum sorunlarına yöneltmeyi bilmiştir. Pek çok alanda kalem oynatmış olan şovun büyük ünü tiyatro alanındadır. 20. yüzyılın başlarında roman İngiltere'de yazı sanatlarının en yaygını oldu. Sir James Barrie 1860-1937 İrlandalı ruhunu canlandıran romanlar yazdı. Bu arada Peter Pan'ı yarattı. Asıl adı Joseph Conrad Korzeniowski olan Ukrayna doğumlu ve Polonya asıllı Joseph Conrad 1857-1924 başta Fransız kültürü olmak üzere çok değişik kültürlerin etkisinde kaldığı seçmeci bir edebiyat beğenisi ortaya koydu. Ona göre sanatçı gerçekliği yansıtmakla yükümlüydü. Bu çerçevede her zaman onun yazı anlayışı Flaubert'inkine yakın oldu. Flaubert gibi o da dünyayı tüm nesnelliğiyle yansıtırken bireyin iç derinliklerini de gözden uzak tutmadı. Enoch Arnold Bennett 1867-1931 pek çok roman yazdı, tiyatro, eleştiri, gazetecilik alanlarında da kalem oynattı. Tiyatro alanında William Somerset Maugham 1874-1965 önemli yapıtlar verdi. Şiirde Thomas Sturges Eliot 1888-1965 ve Dylan Thomas 1914-1953 büyük ilgi topladılar. Romanda D.H. Lawrence 1885-1930 ve Catherine Mansfield 1888-1923 en çok sevilen yazarların başında yer aldılar. James Joyce 1882-1941 ve Virginia Woolf 1882-1941 yenilikçi roman anlayışlarıyla ilgi topladılar. İskandinav Edebiyatı ve İbsen. Üç büyük edebiyat, Fransız, Alman ve İngiliz edebiyatları düşünce tarihi açısından büyük ölçüde belirleyici olurken, çeşitli ülkelerin edebiyatları da az çok geniş bir etki alanı yarattılar. Bu edebiyatları ayrı ayrı ele almak düşünce tarihinin sınırlarını zorlamak olacaktır. Biz burada değişik edebiyatların düşünce tarihi açısından en ilgi çekici kişilerine değinmekle yetineceğiz. Bu çerçevede gözümüze ilk çarpan edebiyatlardan biri İskandinavya edebiyatıdır ve dikkatimizi ilk çekecek kişi de Ibsen'dir. Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen 50 yıllık yazı yaşamında 30 kadar oyun yazdı. Ve ilk oyunu Katilina'dan 1850 başlayarak tüm yapıtlarında insani ya da ahlaki kaygılarla yüklü ve her şeyin derinine inmeye özen gösteren bir sanat anlayışı geliştirdi. Onun tiyatrosu tam anlamında bir düşünce tiyatrosudur ve zaman zaman basma kalıp olmakla suçlanmış olsa da arayışlarla ve çeşitliliklerle doludur. Ibsen uzun bir sürgün yaşamı sürdürdü ve Roma'da, Münih'te, Dresden'de tiyatroyla bağını sürdürmeye çalıştı. Yaşadığı her yerde inançlı bir toplumcu, insanlığı kucaklamaya çalışan bir insancı olarak yaşadı. Oyunlarında toplum kadar bireye de yer verdi, savlar kadar kişilikleri de önemsedi. Onu en çok sıkan konu Prusya'nın İskandinavya'ya göz dikmiş olmasıydı. Bu sıkıntı onun yapıtlarında engin bir insan sevgisine dönüştü. O yepyeni bir İskandinavya, yepyeni bir Norveç düşünüyordu. Bir dostuna yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Eski tarihimizin üzerine bir çizgi çekmemiz gerekir. Bugünün korsan Yunanlıları Troya'ya yelken açan ve tanrıların yardımını gören ırka nasıl benzemiyorlarsa, bugünün Norveçlileri de eski geçmişleriyle hiçbir alışverişe giremezler. Ibsen bu yolda tüm ön yargıların, karanlık tutumların, yetki tutkusunun karşısında yer alıyordu. August Strindberg, İskandinav edebiyatının bir başka büyük adı İsveçli August Strindberg'tir. Strindberg usta bir oyun yazarı ve güçlü bir romancıdır. Romanlarına vurulmuş olan doğalcı damgasını benimsemek, onu sınırlamayı hatta ona haksızlık etmeyi göze almak olur. Strindberg, insana insanlığa, sanata dar açılardan bakan biri değildir. O her zaman sorunlu insandır, sorunlu bir toplumun sorunlu yazarıdır, tartışan hatta kavga eden biridir. Yaşadığı dünyada yer aldığı toplumda yıkmak istediği bir şeyler vardır. Ancak iyi bir siyasetçi değildir, neyi neden tutması gerektiğini pek iyi bilmez. Öğretmenlik, oyunculuk, gazetecilik arasında mekik dokur. Bu arada kadıncı tutumların tam karşısında yer alır, aynı zamanda Ibsen'in de hırçın bir eleştiricisidir. Bir ara Fransa'ya kaçmak zorunda kalır. Tanrı tanımaz ve toplumcu yanıyla en yakınlarını bile ürkütür. Bu arada ruh hekimlerine işi düşer. Karısının onu akıl hastanesine kapattırmak istediğine inanmaktadır. Tasarıları büyüktür. Yeni bir edebiyat kurmayı düşler. Bir çağı, bir toplumu baştan sona tüm açıklığıyla yansıtan bir edebiyat olacaktır bu. Bu onu değişik ölçülerde bir Zola doğalcılığına iter, sonra umutsuzluğa düşürür. Bu umutsuzluk onu iyiden iyiye paranoya bulanılığına sürükler. İzlenmektedir, insanlar peşindedir. Bu yüzden durmadan yer değiştirir. Şu satırlar onun ruhsal durumunu pek güzel anlatacaktır. Şimdi üstümde bir tekerlek dönüyor ha dönüyor bütün gün. Ölüme mahkum muyum? Bu benim en sağlam izlenimim. Kimler mahkum etti? Ruslar, Sofular, Katolikler, Cizvitler, Ermişler. Hangi nedenle? Büyücü ya da efsuncu diye mi? Belki de polis yüzünden. Kargaşacı olarak mı? Kişisel düşmanları gidermek için çok kullanılan bir yol bu. Onun yapıtı tümüyle otobiyografik nitelikli olmakla birlikte bize insan yaşamının tüm atılımlarıyla birlikte tüm bunalımlarını duyurur. Onun yazdıklarında hiçbir zaman durulmamış bir ruhun iç döküşleri vardır. 5 defa yurt dışına kaçmak, zaman zaman Fransızca yazmak da onu dinginliğe kavuşturamamıştır. Onda Kierkegaard'ın, Rousseau'nun belki biraz da Nietzsche'nin arayışları vardır. Yazdıklarında hiçbir zaman yakınlıklar kuramamış bir ruhun çektiği işkenceler yansır. Hiçbir şey kişisel değildir dese de sık sık beninin dar çemberlerine sıkışan bir yazarın çırpınışlarını buluruz onda. Almanca yazan Çek Kafka. Çağımız dünya edebiyatının en büyük adlarından biri de Franz Kafka'dır. Almanca yazan Çek yazarı çağın en çok tutulan yazarlarından biri olduğu kadar en çok tartışılan yazarlarından biridir. Onun romanları yaşamın çeşitli sorunlarını, bu arada büyük sıkıntılarını alışılmadık ya da şaşırtıcı ölçüler içinde yepyeni bir teknikle yansıtır. İnanılmaz olan ya da inanılmaz görünen olayların altında yansıyan şey tepeden tırnağa sorunlu çağdaş insanın yaşamıdır. Prag'daki Alman Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören, 1906'da doktorasını veren Kafka kendine kapalı, çekinik, susuk bir memur yaşamı sürdürmüş, bu arada veremle pençeleşirken yazdığı şeylerle hiç ilgi uyandıramamıştır. Onun bu edilginliğinde Yahudiliğinin, ayrıca ulusçu toplumcu eğilimlerin ağır bastığı bir ortamda yaşıyor olmasının payı büyüktür. Yapıtları bize yapayalnız bir ruhun, bırakılmış bir insanın korkulu dünyasını yansıtır. Kafka'nın romanları ve öyküleri dünyanın saçmalığını öne çıkarırken, varoluşçu edebiyatçıların bakış açısına yaklaşır, ancak onun umutsuzluğu varoluşçuların kökel umutsuzluğundan çok son derece güç toplumsal koşullar altında yaşamını sürdüren itilmiş bir bireyin umutsuzluğudur. Onda gerçeğe uymaz görünen düşsel ögeleri geriye çektiğimiz zaman çok belirgin ve çok çetin bir toplum gerçeğiyle karşılaşırız. Kafka bu yanıyla varoluşçu okulun iyiden iyiye uzağına düşer. Rus edebiyatı. 19. yüzyılda yeni doğan güçlü bir edebiyat tüm Avrupa'nın hatta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu edebiyat Rus edebiyatıydı. Rus edebiyatının gelişimi tüm Rus toplumunun gelişimi gibi Batı etkisinde oldu ve Batı'ya karşı tutumları da yani Slavcı tutumları da birlikte getirdi. Ulusal olmak ve Batılı olmak tartışmaları arasında gelişen bu edebiyat, kuruluş döneminde güçlü kuramcılar da yetiştirdi. Bu kuramcıların en önemlilerinden biri, özgür düşünceli ve Batı'dan yana bir yazar olan, Alman felsefesinin özellikle Hegel'in etkisinde yapıtlar veren, bu arada Schelling ve Schiller'den izler taşıyan Vissarion Gregorievich Bielinski'dir. 1811-1848. Gerçekçilik anlayışını benimsetmeye çalışan Bielinski, sanat sanat içindir ilkesine karşı çıktı. Böylece toplumcu sanatın ilk savunucularından biri oldu. Batı düşüncesine yakın duran edebiyat kuramcılarından biri de Alexander Ivanovich Herzen'di. 1812-1870. 1847'de siyasal nedenlerle ülkesinden ayrılan Herzen, Schelling'in ve Hegel'in etkisi altında daha çok tartışma yazıları yazdı, yazılarında ahlakla estetiği ayrılmaz bir biçimde bütünleştirdi. Estetik yalnızca güzelin değil, iyinin de peşinde olacaktı. Alman duyguculuğundan büyük ölçüde etkilenen ve Schiller'in bakışı altında sanatı bir tanrısallık olarak nitelendiren Nikolay Vladimirovich Stankovich, 1813-1840, diplomatlık mesleği nedeniyle Batı'yı yakından tanıyan ve estetiği din ve ahlak duygularından ayrılmaksızın ele alan Konstantin Nikolayevich Leontiev, 1831-1891, toplum için sanat görüşünün ateşli bir savunucusu olan Dmitri Ivanovich Pisarev, 1840-1868, gerçekliği sanatın tek belirleyicisi sayan Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky, 1829-1889, sanatın toplumcu işlevine ağırlık veren Nikolay Aleksandrovich Dobrolyubov, 1836-1861, gizemci şiirleriyle ve estetik yazılarıyla dönemini büyük ölçüde etkileyen, varlığı bir bütün olarak alan, sanatın doğayı yansıtmaktan daha başka bir anlamı olduğunu bildiren ve böylece gerçekçiliğe güçlü bir insan yorumu getiren, sanatı bir insan araştırması olarak gören Vladimir Sergeyevich Soloviev, 1853-1900, sanatın, özellikle yazı sanatlarının temeline ışık tutan güçlü kalemler oldular. Daha sonra bütün bu öncülerin sürdürücüsü olarak ortaya çıkan Georgi Valentinovich Plekhanov, 1856-1918, tam tamına Marksçı çizgide yazılar yazdı. 1895'te yayımladığı Tekçi Tarih Anlayışı ve 1896'da yayımladığı Halkçılığın Temelleri adlı kitaplarında bu görüşünü geliştirdi. İlk büyükler. Rus edebiyatı iki büyük yaratıcıyla, Pushkin ve Gogol'la büyük bir atılımı gerçekleştirdi. Her iki yazarı da çağdaş Rus edebiyatının kurucusu demek hiç de yanlış olmaz. Özgürlükçü düşünceleri yüzünden çeşitli baskılara uğrayan, kısacık yaşamının bir bölümünü sürgünde geçiren, uzun bir süre gözaltında tutulan Alexander Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, en çok tarihsel romanı Boris Godunov'la tanınır. Öyküler de yazmış olan Pushkin, ünlü daha çok şiirlerine borçludur. Bir düelloda genç yaşta ölen bu güçlü yazar hafif duygulu gerçekçiliğiyle ve yetkin biçim ustalığıyla kendinden sonrakileri büyük ölçüde etkiledi. Yeni edebiyat deviniminin bir öncüsü de Mihail Yuryevich Lermontov, 1814-1841 oldu. Lermontov şiirleriyle, öyküleriyle, oyunlarıyla genç kuşağın çalışmalarına ışık tuttu. Bir düelloda öldürüldü. En büyük öncü belki de Nikolay Vasilyevich Gogol'dur. 1809-1852. Fransız yazarlarından ve Alman duygucularından büyük ölçüde etkilenen Gogol, her şeye karşın yerli kalmayı bilmiş usta bir yazardır. İnsanın ruhsal derinlerine başarıyla inen Gogol, ince bir toplum gözlemcisidir. Yaşadığı toplumda başta iğrençlikler, bayağılıklar, alçaklıklar olmak üzere tüm insanlık durumlarını büyük bir başarıyla yansıtmıştır. Tiyatronun, öykü ve roman sanatının büyük adı Gogol, Taras Bulba gibi, Martvia Dusi, Ölü Canlar gibi romanlarıyla unutulmaz adlar arasına yerini aldı. Bu güçlü öncülerin açtığı yoldan üç büyük Rus romancısı geldi. Lev Nikolayevich Tolstoy. Bunların birincisi çağdaş Rus edebiyatının doruklarından Lev Nikolayevich Tolstoy'dur ya da kısaca Kont Tolstoy'dur. Onu bir başka Kont Tolstoy'dan, tarihsel romanlar yazarı Alexey Konstantinovich Tolstoy'dan 1817-1875 ayırmak gerekir. Yasyana Polyana'daki topraklarında zengin bir çiftçi yaşamı sürdürmüş olan Lev Nikolayevich Tolstoy, çağımızın en önemli romancılarından biri sayılır. Halkı yakından tanıyışı, onun romanlarını güçlü kılan etkenlerden başlıcasıdır. O yalnız halkı değil, soyluları da iyi tanıyordu ve soyluların yönetimindeki kurulu düzeni kıyasıya eleştiriyordu. Bu arada mutsuz bir aile başkanı yaşamı sürdürüyordu. 13 çocuğuyla yaşadığı çiftliği karısının anlayışsızlıkları yüzünden onun için dayanılmaz bir ortamdı. Voyna İmir'den Savaş ve Barış, 5-6 yıl sonra kaleme aldığı Anna Karenina'da 1876 toplumsal bunalımlar kadar kendi bunalımları da belirleyici oldu. Nesi var nesi yoksa bırakmayı, basit bir köylü yaşamı sürdürmeyi düşünüyordu. 1901'de kilise Voskresenye'yi diriliş suçlayarak Tolstoy'u aforoz etti. Tolstoy 10 Kasım 1910'da topraklarını bırakıp gizlice kaçtı. Astapova, bugün Lev Tolstoy istasyonunda öldü. Tolstoy duygucu yanıyla, bu arada doğa sevgisiyle Rusluyu andırır, ondan büyük izler taşır gibidir. O da Ruslu gibi insan ahlakını bozan uygarlık ve sanat değerlerine karşıdır. Çelişki gibi görünse de yaşamının son derece batılı ve gene de son derece yerli bir aydının yaşamı olduğunu söyleyebiliriz. Tolstoy tüm batı sanatını ve batı düşüncesine açık bir kişiydi. Özellikle batı müziğinin hayranıydı. Aynı zamanda bir Rus köylüsü ya da soylusu özellikleriyle donanmıştı. Onun yaşamını çok çelişkili bulanlar haklıdırlar. Bu çelişkillik kökleri toplumsal yaşamda bir çelişkillik de olsa onun bir kişilik özelliğidir. Bu özelliği yapıtlarında da kendini duyuruyordu. Her şeyden önce Tolstoy büyük mülkiyete karşıydı ama kendini ondan kurtaramadı. Bu durum onun halktan yana olmasını engellemedi. Ayrıca Tolstoy her zaman dinci, gizemci düşünceye yakın oldu. Bu onun gerçekleri görmesini ve göstermesini engellemedi. O böylece yalnızca Rus edebiyatının değil, tüm dünya edebiyatının önde gelen gerçekçilerinden biri oldu. Yazışı kaba saba da olsa, sanatı bize yoğun bir yöntem kaygısı duyurmasa da, verdiği her üründe toplumunun gerçekleri yansır. O çok yakından tanıdığı Rus insanını anlatırken büyük bir toplum gözlemcisidir. Maxim Gorki'nin dediği gibi Tolstoy bütün bir dünyadır ve onu okumadan Rusya'yı tanımak olası değildir. Sanat nedir? Tolstoy yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir sanat düşünürüdür. Onun estetiği özellikle Sanat Nedir adlı çalışmasında açıklanır.